Ayrım 3.
Timsah kızın gövdesinin üst kısmını olduğu gibi yutmuştu. Kızın etleri hayvanın mide sularından hamurumsu bir beyazlığa dönüşmüşse de o parçalanmış yüzünü örten saçlarındaki topuzu hala yerli yerinde duruyordu. Boynunda bir gerdanlık, kemikleri görünen bileklerinde kırmızı ve mavi seramik boncuklardan bilezikler vardı. Gerdanlık ve bilezikler göründüğü anda kalabalık arasından insanın yüreğini parçalayan bir çığlık yükseldi ve bir kadın askerleri yararak öne çıkıp bu zavallı kalıntının önünde diz çöktü. Üstünü başını paralayarak bir ağıta başladı. Kızım, yavrum benim. Kadın bir gün önce saraya gelip kızının kaybolduğunu bildirmişti. Yetkililer ona kızının herhalde kırsal kesimi haraca kesen çetelerden biri tarafından kaçırılıp köle olarak satıldığını söylemişlerdi. Bu çeteler iyiden iyiye bir güç olmuşlardı artık. Gündüzleri kent kapılarına kadar dayanıp yasa dışı eylemlerini sürdürmekten kaçınmıyorlardı. Saray yetkilileri kadına yapacak bir şey olmadığını, çetelerin devlet otoritesini çoktan aşmış olduklarını bildirmişlerdi. Ancak bu kez kehanet doğru çıkmamıştı. Anne bileziklerinden kızını tanımıştı. Bir köleyi boş bir şarap testisi almaya gönderirken kadına çok acıdım. Kadını da kızını da tanımadığım halde onun kızının parçalarını gömülmek üzere toplamasına yardımcı olurken gözyaşlarımı tutamıyordum. Kadın testiyi göğsüne bastırıp umursamaz kalabalığın arasına karışırken ananın kızı için edeceği tüm dualara ve yapacağı törenlere karşın en basit bir mumyalama masrafının bile altından kalkamayacağını ve kızın gölgesinin mezarın ötesindeki yaşamda ölümsüzlüğü asla bulamayacağını düşündüm. Kadına çok acıyordum. Önüme çıkan her talihsizin acılarını yüklenmek benim zayıf tarafımdır. İşte daha katı bir yüreğe sahip olmak ne kadar büyük bir rahatlık olurdu. Her üzgün olduğumda yaptığım gibi fırçama ve papürüsüme uzanıp çevremde olan her şeyi, sıpkıncıları, acılı anneyi, deri yüzmeyi, nehir ineklerinin ve timsahların kesilmesini ve halkın o sınırsız coşkusunu yazmaya koyuldum. Et ve şarabı fazla kaçırmış olanlar, hala ayakta kalanlar tarafından ezilmek tehlikesini umursamadan oldukları yere devrilmiş, horlamaktaydılar. Gençler ve pek utanması olmayanlar dans ediyorlar, kucaklaşıyorlar, yaklaşan karanlıktan ve papirüslerin perdesinden yararlanarak açıkça sevişiyorlardı. Bu şehvet davranışı tüm ülkeyi etkisi altına alan hastalığın sadece bir belirtisiydi. Başta güçlü bir firavun ve büyük Teb eyaletinde ahlaklı ve dürüst bir yönetim olsaydı bunlar olmazdı. Sıradan halk örneğini başlarındaki yöneticilerden alıyordu. Ben buna en çok karşı çıkanlardan olduğum halde yine de her şeyi sadakatle yazıyordum. Böylece Horus'un soluğunun arka güvertesinde bağdaş kurup bir saat kadar yazıp çizdim. Güneş nehrin üzerinde batarken sularda bakırımsı bir parıltı belirmiş, batıda gökyüzü sanki güneş papürüs yataklarını ateşe vermiş gibi dumanlanmıştı. Kıyıdaki kalabalık giderek daha gürültücü, daha sınır tanımaz olmuştu artık. Fahişeler iyi iş yapıyorlardı. Mesleğinin mavi muskasını alnında taşıyan tombul ve yaşlıca bir aşk rahibesinin yarısı kadar olan sıska bir denizcinin elinden tutup ateşlerin ötesindeki gölgeler arasına sürüklediğini gördüm. Kadın orada eteklerini indirdi, toprağın üstüne düzüstü çökerek dev kalçalarını erkeğe sundu. Denizci mutlu bir çığlık atarak köpek gibi kadının üstüne atladı. Aradan birkaç saniye geçmeden kadın da onun kadar yüksek sesle bağırmaya başlamıştı. Onları da çizmeye başladımsa da gün ışığının tümüyle çekilmesi üzerine o günlük çalışmamı bırakmak zorunda kaldım. Papürüsümü bir kenara bırakırken ölü kız olayından beri hanımımı görmediğimi hatırladım. Hemen korkuyla ayağa fırladım. Nasıl bu kadar unutkan olabilirdim? Hanımım çok disiplinli yetişmiş bir kızdı. İyi ve ahlaklıydı. Yasalarla geleneklerin kendisine yüklediği görev ve yükümlülüklerin tam olarak farkındaydı. Ayrıca üyesi olduğu yüksek ailenin şerefinin ve toplumdaki yerinin de bilincindeydi. Daha da ötesi benim gibi o da babasının otoritesinden ve öfkesinden korkardı. Ona elbette güveniyordum. Ama tutkulu kadınlığın ilk ateşindeyken böylesine bir gecede aşık olduğu yakışıklı ve ihtiraslı bir gençle karanlıkta bir yerde olan herhangi bir kıza güvendiğim kadar güveniyordum ona da. Endişem hanımımın bir kere kaybolduktan sonra ardından pek az yas tutulan bakireliğinden çok bu işten daha büyük zarar görecek olan kendim içindi. Yarın Karnak'a Lord Intef'in sarayına dönecektik ve yaptığımız herhangi bir kusurlu davranışı ona iletecek pek çok çenesi düşük vardı. Efendimin casusları ülkenin her yanında ve toplumun her katındaydılar. Limanlar ve tarlalardan Firavun'un sarayına kadar ajanlarına verecek çok parası olduğu için bir kısmı her ikimize de hizmet ediyor olsalar bile onun casuslarının sayısı benimkinden çok fazlaydı. Losteris hepimizi babasını, ailesini, öğretmeni ve koruyucusu olan beni rezil etmişse o zaman efendim İntef bunu sabaha kadar haber alacaktı. Tıpkı benim de alacağım gibi. Geminin bir ucundan öteki ucuna koşup kızı aramaya başladım. Arka kuleye çıkıp kıyıya baktım. Ne onu görüyordum ne Tanrısı. İçim en kötü korkularla dolmuştu. Bu çılgın gecede onları nerede arayacağımı bilemiyordum bile. Çaresizlik içinde ellerimi ovuşturmaya başladığımı görünce hemen kendimi toparladım. Kadınsı hareketlerde bulunmamaya çok dikkat ederdim. Benim gibi hadımlaştırılmış o obur çıtkırıldım pozcu insanlardan nefret ederim. Ben hep bir hadım gibi değil de bir erkekmişim gibi davranmaya çalışırım. Kendimi güçlükle toparlayıp yüzüme savaşın en kızgın anında Tanrısın yüzünde gördüğüm o soğuk ifadeyi yerleştirdim. O anda aklım başıma geldi ve daha bir sağduyuyla düşünmeye başladım. Hanımımın nasıl davranacağını düşündüm. Onu çok yakından tanıyordum. Ne de olsa 14 yıldır inceliyordum. Çok titiz olduğu, kıyıdaki sarhoş ve kaba kalabalığa karışmayacak kadar soyluluğunun bilincinde olduğu aklıma geldi. O denizciyle fahişe gibi çalılar arasına girecek değildi. Onu aramama yardım için kimseyi çağıramayacağım da açıktı. Yoksa efendimin olayı duyması işten bile değildi. Bu işi kendim yapmalıydım. Losteris hangi gizli yere götürülmesine göz yummuştu acaba? Yaşıtları gibi o da romantik aşkı düşlerdi. Nedimesi olacak o iki kara orospunun çabalarına karşın fiziksel ilişkiyi ciddi olarak düşündüğünden kuşkuluyum. Kendini en azından kendisine karşı koruyacak kadar bir bilgi vermeye çalıştığımda işin o yanına fazla ilgi göstermemişti. O zaman onu aşkın duygusal beklentilerine uyacak bir yerde aramam gerekeceğini anladım. Horus'un soluğunda bir kamera olsaydı hemen o yana koşacağım kuşkusuzdu. Ancak bizim bu nehir kalyonlarımız küçük savaş gemileridir ve kolay manevra yapabilmesi için üzerlerinde hiçbir eklenti yoktur. Tayfalar çıplak güverte üzerinde yatarlar. Kaptan ve subayları da ancak kamış bir tente altında. Tente de o anda kurulmuş olmadığından teknede saklanabilecek bir yer yoktu. Karnak ile saray yarım günlük yoldaydı. Köleler çadırlarımızı halk yığınlarından uzak kalabilmemiz için bize verilen küçük bir adada kurmaya başlamışlardı. Kölelerin bu kadar gecikmeleri büyük kusurdu. Ama onlar da eğlenceye dalmışlardı. Meşalelerin ışığında birkaçının iplerle uğraşırken ayakta sallandıklarını görebiliyordum. Losteris'in özel çadırını henüz kurmadıkları için aşıklar onun halılarının, kuş tüyü yataklarının ve keten çarşaflarının lüksünden yoksundular. Neredeydiler öyleyse? Tam o anda lagunun daha ilerisinde bir meşalenin sarı parıltısı dikkatimi çekti. Hemen dikkat kesildim. Hanımın tanrıça Hapi ile ilişkisi düşünülürse lagunun ortasındaki bu küçük granit ada tam onu çekecek bir yerdi. Kıyıda adaya gidecek bir şey aradım. Küçük kayıkların çoğu karaya çekilmişse de kayıkçıların hepsi kör kütük sarhoştular. O anda Kratos'u gördüm. Mihferinin üstündeki deve kuşu tüyleri onu kalabalıktan bir baş yükseltmişti. Gururlu görünüşüyle de hemen göze çarpıyordu zaten. Kratos diye seslendim. Bana bakıp el salladı Kratos. Thanos'un birinci yardımcısı ve benden sonra arkadaşlarının en sağlamıydı. Kratos'a kimseye olmadığı kadar güvenirdim. Bana bir kayık bul diye bağırdım. Adamın soru ya da kararsızlıkla bir an bile kaybetmemesi tipik özelliğiydi işte. Hemen en yakındaki kayığa doğru yürüdü. Kayıkçı kayığın içinde kütük gibi devrilmiş uyuyordu. Kratos adamı ensesinden yakaladığı gibi kaldırıp toprağın üzerine fırlattı. Kayıkçı ucuz şarapla öylesine sarhoş olmuştu ki düştüğü yerde kıpırdamadı bile. Kratas kayığı suya indirdi ve birkaç kürek darbesiyle Horus'un soluğunun yanına yanaştırdı. Ben tekneye çıkınca tapınağa Kratas dedim. Tanrıça hapi bize acısın da fazla geç kalmış olmayalım. Akşam rüzgarıyla az sonra tapınağın altındaki taş iskeleye yanaşmıştık. Kratas halatın ucunu halkalardan birine bağladıktan sonra arkamdan karaya inmek için davrandıysa da onu durdurdum. Beni kendim için değil, Tanus için sakın izleme dedim. Bir an duraksadıktan sonra başını salladı. Çağırmanı bekleyeceğim dedi. Kılıcının kabzasını bana doğru uzattı. Buna ihtiyacın olacak mı? Başımı salladım. O tür tehlikelerden değil bu. Ayrıca kendi hançerim var. Ama güvenin için teşekkür ederim.